Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Toz Gibi Yıldızlar. Galaktik İmparatorluk serisi 1. kitap. Yazarı Isaac Asimov. Özgün adı The Star Like Dust. Çevirmeni Mim İhsan Tatari. Türü roman. İtaki Yayınları 1. baskı Temmuz 2018. ISBN numarası 978-605-375-828 ve 0. Bu kitap 264 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Eylül 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Asimov, Galaktik İmparatorluk serisi. 1950'li yılların başında, daha sonra en şöhretli serileri Vakıf ve Robot'a öncülük edecek Gelecek Tarihi öykülerini yazdıktan hemen sonra Isaac Asimov ilk romanlarını kaleme aldı. Artık hem okurlara hem de yayıncılık dünyasına kendini kabul ettirmiş büyük ustanın neredeyse tüm külliyatına egemen olan Galaktik İmparatorluk evreninin ilk uzun kurguları da böylece ortaya çıktı. Nükleer katliamın dünyayı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk serisi, insanlığın galaktik medeniyet ve ilk galaktik imparatorluğun doğuşuna uzanan yolculuğunun başlangıcı. Tiranlılar, atbaşı Nebulas'ındaki 50 gezegeni kontrolleri altına almışlardı. Gezegenlerin yöneticileri Tiran gezegenindeki efsanevi taş sarayında yaşayan Tiran hanına koşulsuz şekilde boyun eğmişlerdi. Dünya Üniversitesi'ndeki son gününde bir suikasttan son anda kurtulan Widmoss kahyasının oğlu Byron Farrell, kendisini hiç ummadığı bir durumda Tiranlılara karşı düzenlenen bir başkaldırının ortasında bulur. Byron tutuklandığını öğrendiği babasının izini sürmek ve hayatta kalmak için Rodia'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Gezegenlerin kaderini belirleyecek düşmanlar, komplolar ve dostlar orada kendisini beklemektedir. Isaac Asimov, Vakıf serisine 21 yaşında bu kitapların bilim kurgunun dönüm noktalarından biri olacağının farkına varmadan başladı. Efsanevi kariyeri boyunca bilim kitaplarından Shakespeare'a ve tarih kitaplarına kadar çeşitli konularda 470'in üzerinde kitap yazdı. Yine de okurların favorileri Robot, İmparatorluk ve Vakıf adındaki bilim kurgu serileri oldu. The Science Fiction Writers of America tarafından bir bilim kurgu üstadı onuru bahşedilen Asimov, yaklaşık 50 yıl boyunca her yaştan okuru eğlendirip eğitti. Nisan 1992'de 72 yaşında vefat etti. 1. Bölüm. Mırıldanan Yatak Odası. Yatak odası kendi kendine kibarca mırıldandı. Neredeyse duyma sınırlarının ötesinde kalan düzensiz ve küçük bir sesti bu. Yine de son derece kesin ve bir o kadar da ölümcüldü. Ama Byron Farrell'i uyandıran, derin ve sersemletici bir uykudan çıkaran şey bu değildi. Sehpadan gelen aralıksız bızzz sesine karşı koymak için başını huzursuzca nafile yere sağa sola çevirdi. Gözlerini açmadan bir elini sarsakça ileri uzattı ve bağlantıyı kuran düğmeye bastı. "Alo!" diye mırıldandı. Hoparlörden odayı derhal dolduran bir ses yükseldi. Oldukça şiddetli ve gürültülüydü. Ancak Byron'un sesi kısmaya mecali yoktu. "Byron Farrell ile görüşebilir miyim?" dedi ses. "Benim ne istiyorsunuz?" diye yanıtladı genç adam uykulu bir sesle. "Byron Farrell ile görüşebilir miyim?" diye tekrarladı ses ivedilikle. Byron'un gözleri zifiri karanlıkta açıldı. Dilinin nahoş bir biçimde kurumuş olduğunu ve odada asılı kalan hafif bir kokuyu fark etti. "Benim kimsiniz?" diye sordu. Geceyi yaran gürültülü ses ona aldırış etmeden an beyan daha da gerginleşerek konuşmayı sürdürdü.
''Kimse yok mu? Byron Farrell ile konuşmak istiyorum.''
Genç adam bir dirseğinin üstünde doğrulup vizifonunun durduğu yere baktı. Görüntü ünitesine dokunmasıyla birlikte cihazın üstündeki küçük ekran ışıkla doldu. ''Buradayım.'' dedi. Sander Jonty'nin düzgün, hafif asimetrik simasını tanıdı. ''Beni sabah ara Jonty.'' Cihazı tekrar kapatmaya yeltenmişti ki ''Alo, alo, kimse yok mu? Üniversite koridoru, oda 526 ile mi görüşüyorum? Alo.'' dedi Jonty.
Bir on ansızın karşı tarafa ses gönderen devrenin açık olduğunu gösteren ışığın yanmadığını fark etti. Alçak sesle küfredip düğmeye bastı ama ışık yanmadı. Derken Jonty pes etti, ekran karardı ve geriye yalnızca özelliksiz bir ışık saçan küçük bir kare kaldı.
Byron cihazı kapattı, ardından kamburunu çıkardı ve yeniden yastığına gömülmeye çalıştı. Siniri bozulmuştu. Bir kere kimsenin gecenin bir köründe ona bağırmaya hakkı yoktu. Kar yolasının başlığında hafifçe parlayan rakamlara hızlı bir bakış attı. Üçü çeyrek geçiyordu. Yatakhanenin ışıkları en az 4 saat daha kapalı kalacaktı. Ayrıca odası zifiri karanlıkken uyanmaktan da hiç hoşlanmazdı. 4 yıldır burada olmasına rağmen dünyalıların takviyeli betondan yapılma, basık, kalın ve penceresiz binalar inşa etme adetine bir türlü alışamamıştı. İlk nükleer bombaların güç alanları tarafından savuşturulamadığı zamanlardan kalma binlerce yıllık bir gelenekti bu. Ama bu geçmişte kalmıştı. Atom bombası savaşları dünyayı harap etmişti. Gezegenin büyük bir bölümü artık umutsuzca radyoaktif ve kullanışsız durumdaydı. Geriye kaybedilebilecek hiçbir şey kalmamıştı. Yine de mimari yapılar hala o zamanlardan kalma korkuları yansıtıyordu. O nedenle uyandığında kendini zifiri karanlıkta buluveriyordu Byron. Bir kez daha dirseğinin üstünde doğruldu. Tuhaf bir şey vardı, bekledi. Fark ettiği şey yatak odasının ölümcül mırıltısı değildi. Belki de daha zor fark edilen ve kesinlikle daha az ölümcül olan başka bir şeydi bu. Varlığını son derece kanıksadığı hafif hava akımının odada devamlı bir yenilenme olduğunu gösteren o emarenin yerinde yeller estiğini fark etti. Yutkunmaya çalıştıysa da bunu başaramadı. Durumu fark ettiği sırada içerideki hava giderek daha boğucu bir hale geldi. Havalandırma sistemi durmuştu ve Byron endişelenmesini gerektirecek gerçek bir sebebe sahipti artık. Sorunu bildirmek için vizifonunu bile kullanamıyordu. Emin olmak için tekrar denedi, ekrandan kare şeklinde süt beyazı bir ışık taştı ve yatağın üstüne zayıf, sedefsiz bir parıltı vurdu. Sinyal geliyordu ama yollanamıyordu. Önemi yoktu. Sabah oluncaya kadar bir şey yapamazdı. Esneyip karanlıkta el yordamıyla terliklerini arandı ve avuçlarını gözlerine bastırıp ovuşturdu. Havalandırma yoktu demek ha? Bu durum az önce duyduğu tuhaf kokunun vardığını açıklıyordu. Kaşlarını çatıp 2-3 kez etrafı kokladı, işe yaramadı. Tanıdık bir raihaydı ama ne olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. Tuvalete gidip otomatikman ışık düğmesine uzandı. Gerçi bir bardak su doldurmak için önünü görmeye ihtiyacı yoktu, ancak ışıklar yanmadı. Boşu boşuna birkaç kez daha denedi. Çalışan hiçbir şey yok muydu burada? Omuzlarını silkti, karanlıkta suyunu içti ve kendini daha iyi hissetti. Tekrar esneyip yatak odasına döndü ve odanın bütün ışıklarını yakan tuşu denedi. Hiçbir şey olmadı. Byron yatağa oturup iri ellerini kaslı bacaklarına koydu ve durumu değerlendirdi. Normalde böyle bir olay hizmet personeliyle korkunç bir tartışma yaşamanıza neden olurdu. Hiç kimse bir üniversite yatakhanesinde otellere denk bir hizmet görmeyi beklemezdi elbette. Ama uzay aşkına talep edebileceğiniz bazı minimum standartlar vardı. Gerçi şu anda bunun hayati bir önemi yoktu. Mezuniyet töreni yaklaşıyordu ve Byron okulu bitirmişti. 3 gün içerisinde Dünya Üniversitesi'ndeki odasına son kez veda edecekti, hatta dünyaya da. Gerçi sorunu belirli herhangi bir yorumda bulunmadan da rapor edebilirdi elbette. Dışarı çıkıp koridordaki telefonu kullanırdı. Ona şarjlı bir lamba getirebilir, hatta bir vantilatör bile ayarlayabilirlerdi belki. Böylece psikosomatik öksürük krizleri geçirmeden uyuyabilirdi. Yapmazlarsa da uzaya kadar yolları vardı. Alt tarafı iki gecesi kalmıştı sonuçta. Vizifon'un kullanışsız ışığının altında şortlarından birini buldu, onun üstüne de bir kazak geçirdi ve bu kadarının işini göreceğini düşündü. Terliklerini değiştirmedi. Bu beton yığınının ne kadar kalın ve ses geçirmez olduğu düşünülürse, dikenli botlar giyip koridorda atlaya zıplaya gitse bile başkalarını uyandırması mümkün değildi. Ama yine de ayakkabılarını giymeye gerek görmüyordu. Odanın çıkışına doğru yürüyüp kapı kolunu aşağı bastırdı. Kol sorunsuzca alçaldı ve mekanizmanın serbest kaldığını gösteren o tıkırtı duyuldu. Ama kapı açılmadı. Kasları boğum boğum olsa da hiçbir şey değişmedi. Geri çekildi. Bu iş giderek saçma bir hal almaya başlıyordu. Yoksa genel bir elektrik arızası mı söz konusuydu? Ama olamazdı. Saat hala çalışıyordu. Ayrıca vizifonu da hala gelen aramalara açıktı. Bir dakika, bu çocukların işi olsa gerekti. Dengesiz doğaları sağ olsun. Daha önce de birkaç kez bu tür aptalca şakalara imza atmışlardı. Çocukça şeylerdi elbette ama Byron'ın da arada sırada onlara ayak uydurmuşluğu yok değildi hani. Arkadaşlarından birinin gün içerisinde odasına gizlice sızıp her şeyi ayarlaması hiç zor olmazdı mesela. Ama hayır, Byron yatmadan önce hem vantilatör hem de ışıklar çalışıyordu. Pekala, o zaman geceliğin yapmış olmalılardı. Koridor eski, modası geçmiş bir yapıydı. Işıkları ve havalandırma devresini bozabilmek için dahi bir mühendis olmanıza gerek yoktu. Ya da kapıyı sıkıştırmak için. Şimdi de sabaha dek bekleyecekler ve dışarı çıkamadığını keşfeden eski dostları Byron'un neler yapacağını seyredeceklerdi. Muhtemelen öğlene doğru onu serbest bırakır ve katıla katıla gülerlerdi. ''Ha ha'' dedi Byron karamsarca, alçak sesle. ''Madem durum bundan ibaret de öyle olsundu. Ama yapabileceği bir şeyler akıntıyı tersine çevirmenin bir yolu olmalıydı. Arkasını döndüğü sırada ayak parmakların bir şeye çarptı ve metalik bir ses çıkararak zemin boyunca kaydı. Byron vizifonun loş ışığında hareket halindeki o şeyin gölgesini zar zor seçebildi. Yatağın altına uzanıp el yordamıyla aranmaya başladı. Onu bulduğunda da çıkarıp ışığa yaklaştırdı. Arkadaşları o kadar da zeki değildi. Sadece gönderici devreyi sökmek yerine vizifonu tamamen devre dışı bırakmaları gerekirdi. Elindeki şeyin tepesinde küçük bir delik bulunan ufak bir silindir olduğunu fark etti. Onu burnuna yaklaştırıp kokladı. Odadaki kokunun kaynağı şimdi anlaşılmıştı. Hipnitti bu. Tabii ya, bu devrelerle uğraşırken Byron'un uyanmasına engel olmak için kullanmış olmalılardı bunu. Byron artık olayların nasıl geliştiğini zihninde adım adım canlandırabiliyordu. Kapısını zorlayarak açmışlardı. İşin en basit ama aynı zamanda en tehlikeli kısmı buydu çünkü onu uyandırabilirlerdi. O nedenle kapı işini sabahtan halletmiş ve kapalı gibi görünmesine rağmen açık kalmasını sağlamış olabilirlerdi. Byron bunu test etmemişti. Her neyse, bir kez açıldıktan sonra odanın içine bir kutu hipnit atmak ve kapıyı yeniden kapatmak kolaydı. Anestetik madde yavaş yavaş havaya sızmış ve genç adamı bayıltmak için gereken 10.000'de 1'lik yoğuşuma ulaşmıştı. Sonra da içeri girmişlerdi, maskeli olarak elbette. Uzay aşkına, ıslak bir mendil, hipniti 15 dakika kadar uzak tutmak için yeterliydi. İşlerini görmeleri için gereken tüm zaman da zaten bundan ibaretti. Bu durum havalandırma sisteminin neden çalışmadığını da açıklıyordu. Hipnitin çabucak dağılmaması için onu devre dışı bırakmış olmalıydılar. Hatta ilk önce onu kapatmış olsalar gerekti. Vizifon'un yardım isteyememesi için bozmuş, kapıyı dışarı çıkamaması için sıkıştırmış, ışıkları da paniklemesi için devre dışı bırakmışlardı. Akıllı çocuklar! Byron burnundan alaycı bir homurtu çıkardı. Bu yapılanlara öfkelenmek neredeyse imkansızdı. Ne de olsa en nihayetinde sadece bir şakaydı. Tam şu anda kapıyı kırıp her şeyi sona erdirmeyi çok isterdi. Vücudundaki antrenmanlı kaslar bu düşünce karşısında gerildi. Ancak bu hiçbir işe yaramazdı. Kapılar atom bombalarına dayanıklı olacak şekilde üretilmişti. Kahrolasıca gelenek! Yine de dışarı çıkabilmesinin bir yolu olmalıydı. Bu yaptıklarının arkadaşlarının yanına kâr kalmasına izin veremezdi. Evvela ışığa ihtiyacı vardı, gerçek bir ışığa. Vizifon'un sabit ve yetersiz parıltısına değil. Bu sorunu kolayca halledebilirdi. Elbise dolabında şarj edilebilir bir el feneri vardı. Dolabın kapağını açan mekanizmayı kurcaladığı sırada bir an için arkadaşlarının onu da bozup bozmadığını merak etti. Ama kapak doğal bir hareketle açıldı ve yana kayarak duvardaki oyuğuna girdi. Byron kendi kendine kafa salladı, mantıklıydı. Dolabı kurcalamak için özel bir nedenleri yoktu, yeterdi zamanları da. Derken tam da feneri eline alıp arkasını döndüğü sırada bütün teorisi korkunç bir şekilde yerle bir oldu. Tüm vücudu kaskatı kesildi, bağırsakları düğümlendi, nefesini tuttu ve kulak kesildi. Uyandığı andan beri ilk defa yatak odasının mırıltısını duymuştu. İçinde barındırdığı sessiz, düzensiz, kıkırtılı sohbeti işitti ve sesin doğasını hemen tanıdı. Tanımaması imkansızdı çünkü bu ses dünyanın ölüm tıkırtısıydı. 1000 yıl önce icat edilen bir ses. Kesin konuşmak gerekirse bu bir radyasyon dedektörünün sesiydi. Kendisine doğru gelen yüklü partikülleri ve gama dalgalarını ölçüyor, elektronik dalgalarının yumuşak tıkırtıları alçak bir mırıltıya dönüşüyordu. Bir sayacın sesiydi bu ve ölçebileceği tek şeyi ölçüyordu, ölümü. Byron parmak uçlarının üstünde yavaşça geri çekildi ve 6 adım uzaklaştıktan sonra el fenerinin beyaz ışığını dolabının içinde gezdirdi. Sayaç orada uzak köşedeydi ancak onu görmek tek başına hiçbir şey ifade etmiyordu. Cihaz okula başladığı ilk günlerden beri orada duruyordu. Dış gezegenlerden gelen çoğu 1. sınıf öğrencisi dünyada geçirdikleri ilk hafta sırasında bir radyasyon dedektörü satın alırdı. O zamanlar gezegenin radyoaktif durumunun son derece farkında oluyor ve kendinizi koruma ihtiyacı duyuyordunuz. 2. sınıfa geçenler genellikle cihazlarını yeni gelen öğrencilere satardı. Ama Byron kendisininkini hiçbir zaman elden çıkarmamıştı ve şimdi bunun için minnettardı. Uyurken kol saatini bıraktı, çalışma masasına doğru seyirtti, oradaydı. Fenerin ışığını saatin üstüne tutarken eli hafifçe titredi. Kayışları neredeyse akışkanlık derecesinde pürüzsüz bir beyazlığa sahip, esnek plastikten yapılmaydı ve beyazdı. Saati kendisinden uzaklaştırıp ona başka bir açıdan bakmayı denedi. Kayış 1. sınıf öğrencilerini satın aldığı bir başka şeydi. Yoğun radyasyon karşısında maviye dönüşüyordu ve mavi rengin dünyadaki anlamı ölümdü. Kaybolduğunuz veya dikkatsizlik ettiğiniz takdirde kendinizi radyasyonlu topraklarda bulmanız işten bile değildi. Hükümet buna benzer pek çok bölgeyi elinden geldiğince tel örgülerle çevirmişti ve hiç kimse şehrin birkaç kilometre ötesinde başlayan devasa ölüm alanlarına yaklaşmıyordu elbette. Yine de kayış bir tür sigorta vazifesi görüyordu. Hafifçe maviye çaldığı takdirde bile soluğu hemen hastanede almalıydınız. Bunun tartışılacak bir yanı yoktu. Kayışın içerdiği bileşen radyasyona karşı tamı tamına sizin kadar duyarlıydı ve uygun bir fotoelektrik cihazının yardımıyla maviliğin yoğunluğunu ölçmek, dolayısıyla da durumun ciddiyetini hızlıca tespit etmek mümkündü. Parlak kraliyet mavisi son noktaydı. Ne kayış bir daha eski haline geri dönebilirdi ne de siz. Ne bir tedavi, ne bir şans, ne de umut vardı. Bir gün ila bir hafta boyunca öylece beklerdiniz. Hastaneyse naaşınızı yakmak için gereken hazırlıkları ayarlamak dışında bir şey yapamazdı. Ama en azından Byron'ın elinde tuttuğu saat hala beyazdı ve bunu görmek kafasının içindeki gürültülü yaygarayı bir nebze azalttı. Radyasyon seviyesi çok yüksek değildi demek ki. Bu da şakanın bir başka parçası mıydı acaba? Byron bunu kafasında şöyle bir tarttı ve öyle olmadığına karar verdi. Hiç kimse birine böyle bir şaka yapmazdı. En azından yasa dışı radyoaktif madde bulundurmanın idam suçu sayıldığı bir yer olan dünyada. Burada bu tür meseleleri çok ciddiye alıyorlardı, mecburdular. Böylece hiç kimse çok geçerli bir nedeni olmadıkça böyle bir şeye kalkışamazdı. Bu düşünceyi dikkatli ve açık bir biçimde kafasında tartıp onunla cesurca yüzleşti. Birini öldürme arzusu da çok geçerli sebep sayılabilirdi pekala.
İyi ama neden? Kimsenin bunun için bir nedeni yoktu ki. 23 yıllık hayatında hiç ciddi anlamda bir düşmanı olmamıştı. En azından bu kadar ciddi, cinayete sebebiyet verecek kadar ciddi.
Bir eliyle kısa kesilmiş saçlarını kavradı. Çok saçma bir düşünce silsilesiydi bu, fakat aklına başka bir şey gelmiyordu. Dikkatli adımlarla yeniden dolaba yaklaştı. Orada radyasyon yayan bir şey olmalıydı. 4 saat önce orada olmayan bir şey. Aradığını neredeyse anında gördü. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 14.